Rota.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Kültür Otağı programından merhaba değerli dinleyenler. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak kaptı, teknisyenimiz Safa Aktan, ben spikeriniz Mustafa Murat Bayram. Program daimi konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Dilek Türk Yılmaz. Dilek Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, teşekkür ederim.
Bugün programımızda aynı kökten gelen Tuva ve Anadolu Türklerinin günümüze taşıdıkları ortak gelenekleri ve ritüellerini konuşacağız. Bir önceki programımızda yer verdiğimiz Tuva dünyanın en iyi korunmuş geleneksel kültürlerinden birini yaşatıyor. Kadim Türk dillerinde de anne ırmak anlamına gelen Yenisey ve Lena havzaları Türklerin dünyaya yayıldığı yer olarak biliniyor. Anadolu ve Tuva kilometrelerce uzaklıkta farklı coğrafyalar hocam. Farklı inanışlara ve yaşam koşullarına rağmen benzer şekilde uygulanan ve yaşatılan gelenekler var mıdır?
Şüphesiz yani aslında bunu sadece Tuva Türkleri ve Anadolu Türkleri ile sınırlamak da haksızlık olur. Çünkü Türk dünyası dediğimiz bu homojen yapı bütün geleneklerde ve ritüellerde neredeyse birbirlerinin aynı olan bir takım uygulamaları ve inanışları barındırıyor. Muhakkak nüansları var. Aşağı yukarı her programda bunu dile getirmeye çalışıyorum ama bunlar böyle çok göze batan farklılıklar değil. Bizi bilakis tam anlamıyla ortak paydada birleştiren şeyler. Geçen hafta Tuva Türklerinin dini inanışlarından bahsederken hani gök tanrı inanışına mensup şamanist inanışları hala sürdüren bir topluluk olmasına rağmen Müslüman Anadolu topluluğuyla ne kadar ortak tarafları olduğundan söz etmiştik.
Evet.
Şimdi bugün de geçiş dönemleri diye isimlendirdiğimiz ve hayatın üç önemli aşaması olan doğum, evlenme ve ölüm gibi aşağı yukarı her toplumun önemsediği ve insan hayatının çok önemli eşikleri olarak sayabileceğimiz bu dönemler içerisinde de şüphesiz bunları kutlarken, kutsarken pek çok ortaklıktan söz etmek mümkün. İsterseniz öncelikle neden biz bunları kutluyoruz ve kutsuyoruz konusuyla başlayalım. Sonra da ortaklıklardan bahsedelim. Dediğim gibi bu doğum, evlilik ve ölüm çok önemli. Üç geçiş dönemi ve insan hayatının önemli eşikleri. Ve bu dönemlerde insanların kötü etkiye, enerjiye günümüz tabiriyle çok açık olduğuna inanıyor toplumlar ve dolayısıyla tabii ki Türkler de ve bu kötü etkilerden korunmak için çeşitli dini, büyüsel bir takım pratikler geliştiriyorlar bu geçiş dönemlerini atlarken. Bu saydığımız geçiş dönemleri aslında hem bireye bir üst statüye geçmek için verilen bir fırsat ve o geçiş sırasında yapılan bir takım törenler hem de yeni bir kimlik kazandırmak gibi düşünülebilir. Bu geçiş dönemlerinde kazanılan kimliğin aslında bir manada duyurulması da söz konusu bu geçiş dönemlerini kutsarken yaptığımız işlevler arasında. Hem de insanoğlunun kültürel varlığını simge ve kodlarla aslında anlamlandırmış oluyoruz. Yani biyolojik bir varlık olan insanın aynı zamanda kültürel varlığına da bir vurgu yapmış oluyoruz bu kutlamalar ve kutsamalar sırasında. Ve bu törenlerin genellikle toplumsal bağı artırdığını, işte yaşanan ya da yaşanması muhtemel olan zorlukları bertaraf ettiğini ve bu törenlerde işte uygulanan dini büyüsel ritüellerle bireyin bir sonraki aşamaya çok daha sağlıklı, daha kendinden emin, toplumun ona gelebilecek herhangi bir zararı bertaraf ettiğine dair toplu olarak inandığı bir ritüeller bütününden söz ediyoruz bu uygulamalar sırasında.
Evet. Peki geçen hafta da Slava'ya sözü bırakmıştık.
Evet.
Şimdi de bir bakalım Tuva Türklerinde acaba bu geçiş dönemi gelenekleri nasılmış? Bize kendisi anlatsın.
Sovyet dönemi zamanında pek çok geleneklerimiz unutulmuştur. Daha çok işte çocuğun doğmasıyla ilgili geleneklerimiz korunabilmiş. Hani bizim Tuvalıları da derler. İnsanın üç tane toyu olur, yani düğünü olur derler. Doğum düğünü, evlilik düğünü ve ölüm düğünü derler bizde. Ondan dolayı doğumla ilgili bilgileri bulabiliyoruz. Yani gelenekler korunabilmiş. Ama evlilik ve ölümle ilgili özel ritüeller nedir? Onlar maalesef tamamen kayıp. Tuvaca'daki toy bazı Türkçelerdeki gibi düğün anlamına gelmez. bayram demektir. Ben karıştırdım. Mesela çocuk yeni doğduğu zaman Döcek Toyu diye bir bayramımız var. Yeni doğmuş çocuğa hoş geldin bayramı. Akrabalar toplanır, yemek yenir, çay içilir. Ondan sonra çay bacı, sütlü çayın baş damlaları dört tarafa serpilir ve çocuğa sağlık dilenir, mutluluk, uğur gibi dileklerde bulunulur.
Slava tabii Moskova'da yaşadığı için herhalde karıştırmış bayramı o şey konusunda ama tabii ki çok da güzel bilgiler verdi. Teşekkür edelim kendisine
evet.
Yine buradan. Yaşamın üç eşiği, doğum, düğün ve ölüm. İsterseniz doğumla başlayalım hocam.
Evet. Şimdi Slava tabii aslında Toy'un biraz eski Tuva Türkçesinde yaşadığı haliyle zihninde kaldığı birikimle konuştu bizimle. O kaydı göndermiş. Ama aslında çok doğru bir yerden geliyor. Çünkü doğum çok kutlu bir hadise. Biz Toy'u böyle düğün gibi düşünüyoruz daha çok Türk dillerinde. Bunu karşılayan bir kavram olarak ele alıyoruz. Doğum da tıpkı bir düğün gibi aslında karşılığını buluyor Türk toplulukları arasında. Neden? Çünkü çok önemli bir şey. Hatırlarsanız Dede Korkut hikayelerinde çocuğu olanlar kutsanır, kutlu sayılır. Çocuğu olmayanlar da böyle sağlıksız, Tanrı ile ilişkisi arızalı, zedeli olduğu düşünülen insanlardır. Dolayısıyla işte çocuğu olan kişiler sağlıklı, kabul edilmiş ve sağlıklı kişilerin de Tanrı ile olan bağının daha güçlü olduğuna inanılmış. Bütün toplumlar aslında böyle yaklaşıyor, kadim toplumlar. Şüphesiz Türk toplulukları ve Tuva Türkleri de öyle. Tuva Türklerinde evet doğum çok önemli. Slava'nın söylediği gibi en büyük zenginlik kaynağının çocuk olduğunu düşünüyorlar. Hatta bununla ilgili bir takım atasözleri, böyle deyimleri falan da var. Tanrı'nın bir lütfu diyorlar çocuğa ki biz de hani bunu yakın tabirler kullanıyoruz çocuk söz konusu olduğunda. Bu sebeple de çok çocuklu ailelere çok saygı duyuluyor.
Evet.
Tuva toplumunda çocuğu olmayan işte kısır olan kadınlarla ilgili bir takım uygulamalar aslında ilk başta kendini gösteriyor. Yani doğumla ilgili ritüelleri nereden alacağız, nereden başlatacağız diye soracak olursanız bir kere çocuğu olmayan kadınlara yapılan uygulamalar ve ritüellerle başladığını
olsun
söylemek
diye,
mümkün.
Tabii ki.
Tabii ki olsun diye. Mesela işte bir pınar başına götürülüyor çocuğu olmayan bir kadın. Kutsal sayılan işte bir nehirden su içmesi isteniyor. Aslında temas büyüsü gibi düşünmek lazım, bunu öyle değerlendirmek lazım. Ya da kurban kesiliyor, işte kurbanlar adanıyor. Neden? İşte o bereketin kadına sirayet etmesi için yapılıyor bütün bunlar. Ve çocuksuz aileler için günümüzde belki Slava ona değinmeyi unutmuş olabilir ama geçen hafta dini inanışlarından söz ederken lamaist anlayışında hakim olduğunu söylemiştik. Lamalardan da yardım alınıyor. Yani din adamlarından. Bu işte hangi dine mensupsanız o dinin temsilcisi olan kişinin işte şaman, lama ya da bir başka din adına işlev üstlenen kişilerin yaptığı pek çok işte dua, dini büyüsel pratikler gibi sayabileceğimiz pek çok şeyin birikiminden oluşuyor aslında. Tuva Türklerinde de buna benzer uygulamalar var. Çaput bağlamak gibi mesela yine temas büyüsü olarak sayabileceğimiz.
Hala devamı eden bir gelenek hatta.
Bütün bunlar kadının işte doğum yapabilmesi için uygulanan pek çok geleneğin başında geliyor. Tabii bebeğin dünyaya gelmesinden sonra da bu pratikler çoğalarak aslında devam ediyor, renklenerek. Mesela hin iyesi diye bir şey var. Göbek annesi diyoruz biz buna Tuva Türkçesinde. Ne bu? Aslında Anadolu Türklerinde de bu çok yaygın. İşte başka Türk topluluklarında da görmek mümkün. Çocuğun göbeğini kesen kişinin kutsal olduğuna, çok itibar edilen bir kişi olduğuna dair bir inanış var ve bu genellikle toplumun en yaşlı sayılabilecek kadınlar arasından seçiliyor. Ve yeni bir birey dünyaya getiren kadının yanında da bu yaşlı bireyler yer alıyor. Neden? Çünkü bir kere çok yaşlanmış olduğu için Allah ona, Tanrı ona çok ömür bağışlamış. Dolayısıyla doğacak çocuğa da mutlaka bu sirayet edecektir diye düşünülüyor. Ve bebeğin annesi olarak kabul edilecek bu kadın.
Göbek
aynı
annesi.
Zamanda. Evet, deniyor. Göbek annesi deniyor buna. İşte göbeğini kestikten sonra tabii bebeğin sağlıklı ve güçlü olması için bir takım alkışlar, dualar eşliğinde bunu gerçekleştiriyor. Ve işte ardıçla tuz katılmış çay ve sudan oluşan bir işte sıvıyla bebek yıkanıyor. Suyla bebek yıkanıyor ve sıcak beşiğe yatırılıyor bebek. Bu esnada da işte o yaşlı kadınlar, doğum esnasında orada olan bütün yaşlı kadınlar dualar eşliğinde çocuğun uzun ömürlü olması için bir takım işte dualar, iyi dileklerde bulunuyorlar. Tabii bebeğin yatırılacağı beşiğin tütsülenmesinden tutalım da işte doğduktan ve işte annesiyle birlikte 40 günü geçirmesine kadar olan süreçte nazardan korunmasına yönelik pek çok pratik de orada kendini gösteriyor. Mesela ateşe yağ atmak gibi bir uygulama var ki bu da bütün Türk dünyasında çok yaygın bir inanış. Yeni aileye yeni katılan birey için işte dualar eşliğinde ateşe yağ atılıyor. Şimdi bu çok kulağa tuhaf gelebilir ama bunu Anadolu'da da biz yapıyoruz mesela. Bebek doğduğunda belki çok yaygın bir gelenek olmayabilir ama mesela Karakeçililerde Anadolu'da sabahları yayıktan elde edilen taze yağdan ateşe bir parça atılma geleneği vardır. Ya da işte Anadolu'nun başka yörelerinde Erzurum, Erzincan'da yine aynı şekilde ateşe yağ atmak, o çıkan işte buharla birlikte kötü ruhları kovmak üzerine kurulu bir anlayış hakimdir. Biraz daha öte tarafa gidersek mesela Özbeklerde ateşe yağ atarak fal bakma adeti de vardır. O kadar yaygın ama işlevleri biraz değişik. İşte Tuva Türklerinde çocuğu kutlamak, kutsamak için bunu gerçekleştirirken başka Türk topluluklarında farklı işlevler üstleniyor bu ateşe yağ atma eylemi, pratiği.
Hocam göbek bağını saklama huyu bizde de hala devam ediyor.
Evet.
Ben kendi göbek bağımı gördüm. Bizzat onu da söyleyeyim.
O şanslı burada. Çocuklardan
evet,
biliyorsunuz.
Evet, hala bu saç kesme de devam evet. ediyor. O da hala annemde durur.
Evet.
Peki bir bakalım hocam. Tuva Türklerinde yaşamın birinci yaşı olan doğumla ilgili geleneklerden neler varmış? Sılava'dan dinleyelim.
Yeni doğmuş çocuğun göbek bağı bir ebe tarafından kesildikten sonra İpekten dikilmiş özel bir kabın içine konulur ve yıllarca saklanır. Kız çocuğu doğduğu zaman önceden hazırlanmış, yani tabii cinsiyetli ebeler önceden belirlerler ve anneye söylerler kız çocuğunuz veya erkek çocuğunuz olacak diye. Ona göre anne hazırlık yapar, kız çocuğuna üçgen şeklinde mutlaka kırmızı kumaştan kap diker, erkek çocuğu olmak üzere ise mavi ipekten dörtgen şeklinde kap hazırlar diker. Çocuk doğduktan sonra göbeğe konulduktan sonra beşiğin üstüne asılır o kap ve yaklaşık çocuğun yürümesine kadar asılı halde kalır. Çocuk yürümeye başladıktan sonra o kap beşik üzerinden alınıp özel bir sandığa konulur. Söz konusu kız ise o ceis sandığına dönüşülür ileride. Ama şunu atladım, çocuk büyüyene kadar bazı bölgelerde Tuva'da sandıkta kalmaya devam eder o göbek bağlı kap. Bazı bölgelerde ise anne kendi yastığının içine koyar ki anne kendi varlığıyla çocuğunun mutluluğunu, sağlığını korumak gibi bir vazife yüklenmiş oluyor. Çocuk evlenene kadar. Çocuk evlendiği zaman, yani kız çocuğu evlendiği zaman ceiz ile gider devam eder. Kız çocuğu kendi çocukları doğmadan işte beşiğinin üzerine asar ve kendi çocukları doğduktan sonra bile beraber asar ki annenin kendi göbek bağı bir koruyucu niteliğini taşır. Bu şekilde bu gelenek anneden çocuğa, o çocuktan kendi çocuklarına yani torunlarına böyle devam eder durur göbek bağı geleneği. Ek olarak şunu belirteyim, kullanılamaz hale gelen göbek bağlı kaplar çadır yakınlarında özel belirlenmiş bir yere gömülür. Erkek çocuğunun kabı erkek evlenince gömülür. Devamlılık sadece anne kabı için geçerlidir. Şimdi bizim Tuvalıların arasında en yaygın, en popüler bir gelenekten söz etmek istiyorum. Adı Hılbık Toy. Özü şu şekilde, çocuk 3 yaşına geldiğinde yapılır. O yaşa kadar çocuğun saçlarına hiç dokunulmaz. 3 yaşına geldiği zaman akrabalar toplanır ve çocuğun en büyük dayısı aklanmış makası alıp, aklanmış şu anlamda makasın kolları beyaz bezle sarılmış olur. Çocuğun yolunu kutsamak amaçlı, yolu ak olsun anlamında, işte aklanmış makas ile en büyük dayı çocuğun başının sağ tarafından bir demet saçları keser ve kestikten sonra çocuğa hediye bir şeyler verir. Genelde taylı at olur, buzağlı inek olur. Ondan sonra devamında başka akrabalar gelir, sırayla azar azar kendi hediyelerini sunar. İşte birisi der 10 koyun veriyorum. Geleneksel Tuva elbisesi hediye ediyorum. Mesela Tuva tonu. Ton palto demek bizde. Ve böyle devam devam farklı farklı, yani çocuğun hediyeler edilir. Çocuğun ileride mal varlığını oluşturacak temel olmuş oluyor bu gelenek neticesinde edilen hediyeler.
Slava'ya tam sözü bağlamadan önce söylediğim şeylerin hepsini yapıyorlarmış zaten.
Evet.
Yani göbek bağının saklanması ve hılbuktuğu, yani saç kesme. Onlarda da varmış hocam.
Evet, evet. Yani bu zaten kaçınılmaz aslında. Çünkü bebek dünyaya geldikten sonra ona artık hani onun dünyayla biyolojisinin uyumlanma süreçlerinde ilk uzayan işte saçı, işte tırnağının kesilmesi falan gibi böyle bebeklikten artık biraz daha fazlaca büyük bir bebeğe doğru giden yolda başına gelenler diyelim kutsanan, bir takım ritüellerle süslenen hadiselere dönüşüyor. Şimdi bu göbek bağını saklama, göbeği kesme meselesi aslında bütün Türk dünyasında çok bilinen geleneklerin başında geliyor. Kaldı ki bu göbek bağı ile ilgili günümüzde de aslında çok yeni konularla, yeni bir takım yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Çünkü göbek bağının anne ile olan bir ilişkisi var. Yani bebeğin dünyaya gelişi o annesinden göbek bağının kopmasıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla onunla ilgili yetişkin olduktan sonra da bir takım işte psikolojik meselelerin de bu göbek bağıyla izah edildiği, ben makaleler okumaya başladım yakınlarda. İşte göbek bağının temizlenmesi, işte ona masaj yapılması filan gibi durumların psikolojiye de iyi geldiği ile ilgili bilgilerle karşılaşıyoruz. Demek ki bunu kadim Türk toplulukları çok eski zamanlardan beri bu bilgiye haizlerdi. Dolayısıyla göbek bağına özellikle önem vermişlerdir.
Yani ilim olarak vardı bilimden
evet,
önce yani.
Evet, belki de yani bunu bilim, ilim olarak nitelendirmesek bile bir halk bilgisi evet. olarak bu kolektif bilinçaltlarında vardı. Bugün de hala bu bilgiyle aslında yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi Slava'nın anlattığı bilgiye ek olarak şunu söylemek istiyorum. Dedi ki işte o göbek bağı alınıyor, bir bezin, ipek bir bezin arasına konuyor. Bazen o kesenin ya da bezin içerisine mesela ayı tırnağı da koyuyorlar. Yani tuvalarda bunu yapılabildiğini düşünüyorum. Çünkü Sibirya topluluklarında çok yaygın bir gelenek. Bunu da yaparken aslında bir hayvana, güçlü bir hayvana ait bir unsuru bebeğin üzerinde taşımasıyla, barındırmasıyla birlikte o hayvanın üstün vasıflarının bebeğe de geçeceğine dair bir inanış var. Bu da bir temas büyüsü olarak aslında değerlendirilebilir. İşte bebekler 3 yaşına geldikten sonra da dediği gibi Slava'nın saç kesme töreniyle karşılaşıyoruz. Ama ondan önce mesela bu göbekle ilgili, şimdi Anadolu'ya hemen vurgu yapmadan geçmek istemiyorum. Göbekle bebeğin geleceği arasında bir bağ olduğuna inanılıyor Anadolu'da da. Ve çocuğun bağlanmış işte göbeği bir süre sonra düşüyor ve aileler ne yapıyorlar? İşte bu göbeği, göbek parçasını diyelim, ileride iyi bir iş ve meslek sahibi olsun diye, özellikle erkek bebeklerinkini, İşte okul bahçesine okumuş olsun diye ya da işte bir cami avlusuna, dini bütün olsun diye gömüyoruz. Gömüyorlar. Eğer kız bebeğin göbeği ise evin yakınlarına gömüyoruz ki çok böyle gezmesin, evine bağlı olsun, iyi bir ev hanımı ve anne olsun diye ileride bu temennilerle bunu yapıyoruz. Göbek bağı, saç kesimi, tırnak kesimi, işte saçı uzadığı zaman mesela Anadolu'da da çok yaygın gelenekler var. İlk kez kesilmesiyle ilgili pratikler uygulanıyor. Mesela işte Anadolu'nun bazı yerlerinde bir yaşa gelmeden bebeğin saçı kesilmiyor ki Tuva Türkleri 3 yaşına kadar kesmiyorlar bildiğim kadarıyla. Uğursuzluk getireceğine inanıyorlar. Bebeğin ömrünün kısa olacağına inanıyorlar. Dolayısıyla biraz uzaması, yaşının da o esnada büyümesi gözetiliyor. Bebek işte saçın kesildiğindeki işte ağırlığı kadar bebeğin amcasından, dayısından bir takım işte hediyeler neler isteniyor ya da bebeğin ileride kullanması için altın, para vesaire gibi şeyler talep ediliyor falan. Aslında bebeğin bir anlamda ilk büyüdüğünde işte parayla olan ilişkisini kurmaya başladığında da bir birikimi olmuş oluyor o törenler esnasında edinilen işte hediyelerle birlikte. Dolayısıyla bu tırnak kesimi, ki tırnak kesimi de çok önemli. Tuva Türklerinde onunla ilgili bir uygulamayla karşılaşmadık ama 40 çıkmadan bebeğin tırnağının kesilmemesiyle ilgili işte 40'dan sonra kesilmesiyle ilgili uygulamalar var.
Sırtı, yani evet. Eş plasenta gömülmesi. Evet. Ondan da biraz bahsedelim mi?
Aslında bu,
düğüne geçmeden evvel. Evet, düğün önemli bir konu.
Evet, doğum kadar önemli bir mesele de düğün tabii ki. Uruk sırtı da çocuğun doğumundan sonra uygulanan bir başka pratik aslında. Orada işte dediğiniz gibi plasenta ya da eş olarak isimlendirilen o nesnenin, hı-hı, işte bebekle birlikte annenin karnından çıkartılan o eşin gömülmesi hadisesi. Tabii bu da alelade yapılan bir şey değil. Çocuğun eşi ve bir parçası olarak değerlendiriliyor o da. Dolayısıyla bazı pratikler uygulanıyor ve Tuva Türklerinde özellikle bebeğin doğumundan 3 gün sonra bebeğini, işte göbeğini kesen kişi geliyor, o yaşlı kişi. Sarı ya da beyaz bir kesenin içerisine konuyor bu eş ve çadırın etrafında açılan küçük bir çukura bırakılıyor. Üzerine arpa, buğday gibi işte şeyler dökülüyor ve toprakla kapatılıyor, düzeltiliyor. Ve ileride burası çocuğun ana yurdu olarak değerlendiriliyor ve çocuğun ileride başına herhangi bir şey geldiğinde ya da saygın bir kişi olması için bütün şeyler, dualar, ayinler de o ana yurdu denilen yerin başında yapılıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani çocuğun ana yurdu sayılan yer, o eşinin gömüldüğü yer ve bütün ritüeller, ona ilişkin işte dualar, ayinler de orada gerçekleştiriliyor. Evet. Mesela hastalandığını falan orada dua ediliyor. Bu da çok ilginç bir şey aslında. Anadolu'da bu kadar yaygın değil bu plasenta ile ilgili. Tabii alelade bir gömülme hadisesi yok ama bu kadar işte teferruatlı bir ritüelle karşılaşmıyoruz ama Tuva Türkleri bu konuda çok zengin geleneklere sahip diyebiliriz.
Evet hocam, düğün diyelim. Düğün kızın anne babasının evinden çıkması demektir. Düğün oğlanın kendi yuvasını kurması demektir. Düğün günü kızı erkeğe verme günüdür. Düğün günü kızın yeni kurulan evin büyük sahibi olması demektir. Bu önemli eşikte uygulanan ortak geleneklerimiz nelerdir hocam?
Şimdi tabii düğün geleneği de çok, yani Türkler arasında çok teferruatlı, çok zengin gösterimlere sahip geleneklerin başında geliyor ve insan hayatının gerçekten işte doğumdan sonra sayabileceğimiz en önemli eşiği. Çünkü yeni bir ailenin kurulması söz konusu, hayatın içerisine yeni bir döneme geçilmesi söz konusu. Bu bakımdan tabii ki Tuva Türkleri de bu dönemi çok önemsemişler ve bir takım böyle dinsel, büyüsel uygulamalar ve pratiklerle zenginleştirmişler. Şimdi Kazaklarda düğün geleneklerini konuştuğumuzda Zeyneş hocamla hatırlarsanız orada demiştik ki işte biz 3 göbeğe kadar akraba sayarız, yakın akraba sayarız. Hatta bunu 7 göbeğe kadar götüren Türk toplulukları da var. Dolayısıyla bir kere akraba evliliği yapmayarak başlatmıştık. Yani yapılmadığını söyleyerek başlatmıştık bu geleneği. Tuvalarda da öyle. Onlar 3 göbek sayıyorlar. Çünkü oraya kadar çok yakın akraba olduklarına inanıyorlar ve yakın akraba evliliklerine asla sıcak bakmıyorlar. Peki eşleri nereden seçiyorlar o zaman? Yani yakın akraba değilse nasıl oluyor bu? Tıvaların genel bu aile yapıları içerisinde bir takım uygulamalar söz konusu, evlilikle ilgili uygulamalar. Bunlardan bir tanesi tabii ki oğlan annesinin işte civardaki evlenme çağındaki kızları işte eve çağırarak uygun gelin adayını bulması. Ama eve çağırıyorlar. Anadolu'dan biraz bir farkı var. Biliyorsunuz bizde oğlan anneleri kız evlerini gezerler. Hatta böyle çat kapı giderler ki kızlar bakalım o çat kapı gidildiğinde hazırlıksız nasıl yakalanıyorlar diye. Şimdi burada da tam tersi, kızı oğlan evine çağırarak işte uygun adayı bulmaya çalışıyor anneler. Buna gelin görme deniyor bu adete. Oğlanın annesi işte kıza kılık kıyafet diktiriyor, yorgan döşek kaplatıyor falan, bakalım ne kadar hünerli, becerikli falan, bir onları görelim diye. İşte o tavırlarını gözlemliyorlar falan. Böyle bir eş seçme durumu söz konusu.
Bizde de yün yumağı atıyorlar bakalım ne kadar temiz diye herhalde böyle
Evet, kapı
kenara.
arkalarına
Kapı
falan.
arkalarına acaba
Toz falan
Anadolu'da da
var mı
böyle.
diye. Evet, mutlaka kızı iyi ölçüp tartıyor oğlan
Ama robot
anneleri.
süpürge var artık. Gerek kalmıyor galiba.
Evet, biraz o şeyler, kriterler değişti
Değişti.
galiba. Şimdi beşik kertmesi diye bir evlilik geleneği var biliyorsunuz. Anadolu'da da çok yaygın olduğunu biliyoruz. Tuva Türklerinde de var bu. Orada bir ilginç bir uygulama var bununla ilgili. Ona da şey deniyor. Kız çocuğunun altına işte keçi kılı bırakılıyor. Ve bu uygulama işte oğlan çocuğu olan bir annenin beşikteki kız çocuğunun altına keçi kılıp bırakması, yani bizdeki beşik kertmesinin aslında bir başka türevi. İki tarafta büyüdükten sonra işte kız da büyüyor, oğlan da büyüyor, gidiyorlar, istiyorlar. Evet, zaten söz verilmiş oluyor beşikteyken. Dolayısıyla böyle bir evlilik geleneğinin de olduğunu biliyoruz. Başka eş seçimi yöntemleri de var tabii. Tabii düğünle ilgili uygulamalar da çok zengin ama süremiz daraldığı
Süremiz de
için çok
daraldı o ondan
değinemiyorum
dolayı
onlara.
ve tabii ki artık sona geleceğiz yani
Evet.
ölüm.
Evet.
Ölümde neler, hangi gelenekler, ritüeller uygulanıyor Tuvalarda ve tabii ki Anadolu'da.
Evet. Tabii ölüm kelimesi tabu sayılıyor aslında bütün Türk dillerinde. Tuva Türkçesinde de öyle. Onun yerine başka kelimeler kullanıyoruz. Biz bunları ne yazık ki birazcık unuttuk. Yani ölüm, gömmek falan, bu böyle ifadeler çok yok ölüm söz konusu olduğunda. Biraz daha böyle kelimeleri yumuşatarak, mesela Tuva Türkleri möçürü, çok tarı falan gibi ölümün o sevimsiz ve soğuk yüzünü yumuşatacak türden kelimeleri tercih ediyorlar. Ve tabii ki her canlı için kaçınılmaz
Tabii
son
ki.
ölüm muhakkak ki. Tıvalarda biri öldüğü zaman adı anılmıyor ve yüksek sesle söylemeden akrabalara haber veriliyor. Ölen erkek ise Kalgan Oğul, kadın ise Kalgan Uruk ismi veriliyor. Yani bu tip ifadeler yerini alıyor. Kişinin adından daha fazla bu söyleniyor. Tabii bunun nedeni ölen kişinin geri çağrılmaması bir anlamda, ondan korunmak. Çünkü bu ölümle ilgili geleneklerde uygulanan pratiklerde aslında üç hedefimiz var. Bir tanesi ölenin ruhunun öbür dünyaya giderken rahat bir şekilde bu ritüeller ve işte uygulamalar vasıtasıyla oraya rahat intikal etmesi ve tabii ki işte geri gelmemesi ve huzur bulması için yapıyoruz bütün bunları. Dolayısıyla adını söylememek de aslında bu geleneklerin altında yatan temel neden. Ölüleri gömmediklerini, açık alanda bıraktıklarını geçen hafta dini inanışları bağlamında hatırlarsanız konuşmuştuk. Slava bize böyle bilgiler aktarmıştı. Hatta cenaze kaldırmak
Oradan
ifadesinin
geldiğini
nereden geldiğini
söylemişsiniz. Evet.
söylemiştik. Günümüzde gömüyorlar artık, yani defnediyorlar tuvalar. Geçmişte ölen kişinin işte bedenini bu açık yerde bırakmanın da nedenlerinin tabiatla işte insan bedeninin öldükten sonra bile temasının devam etmesini sağlamak üzerine kurulu bir anlayış olduğunu söylemiştik. Tabii ki öbür dünya ile ilgili inanışlar yani Anadolu'da yaşayan ya da Müslüman Türk topluluklarından biraz daha farklı. Orada işte yer altında yaşayan ruhların işte kötü ruhlar olduğunu, Tanrı katında yaşayan ruhların da iyi ruhlar olduğunu, erlikten bahsetmiştik, şeytandan bahsetmiştik. Bu inanışlarla ölünün ruhunun huzur ya da işte ceza çektiğine dair inanışları var. Ölen kişinin eğer ruhu iyi, yani iyi bir kişi ise, öyle olduğuna inanılıyorsa gökyüzüne yükseldiğini, kötü biri ise de yer altına, kötülükler ruhların arasına karıştığını düşünüyor Tıva Türkleri. Biraz tabii tatsız bir konu olduğu için
Bölümü kısa keselim
biraz
zaten.
kısa
Artık zaten
keselim diye
programımızın da artık
düşünüyorum ben
sonuna
de.
doğru
Evet,
yaklaşıyoruz.
evet.
Slava'ya da size de çok teşekkür ediyoruz Dilek Hocam. Bu hafta Tuva ve Anadolu ortak geleneklerini konuştuk. Kültür Otağı'nda Yenisey Irmağı'nın Türkler için öneminden bahsederek söze başladık. Yenisey'e yazılan bir türküyle de veda edeceğiz bugün. Feryal Başel Tüzün söylüyor, Enes Ağa diyor.
Thank you. Kültür Ota.